Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri. Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle beraberiz. Bugünkü sohbetimizde gençlerde özgürlük taleplik ruhunu masaya yatırmak istiyoruz. Her gencin içinde var olan ve onun için kader belirleyici mahiyeti olan özelliklerden biri, genç insanın özgürlük taleplik özelliğidir. Özgürlük, genç insanı kendine çeken güçlü cazibelerden biridir. Genç insan, her türlü ayak bağına, kısıtlamaya ve kanuna kolay kolay boyun eğmez ve öz itibariyle bazı alanlarda mutlak ve kayıtsız şartsız özgürlük ister. Gençler enerji, umut, yenilik dolu birer hazine sayılır. Bu yüzden gençler her zaman coşkulu, canlı, sabırsız ve neşelidir. Gençler yemekten, içmekten, giyinmekten, sohbet etmekten ve bu gibi fiillerden büyük zevk aldığı gibi enerjisini, umudunu, neşe ve coşkusunu kısıtlayacak her şeye karşıdır ve asla bu gibi şeylerle uzlaşmaz. Ancak genç insanın bilgisi ve deneyimleri çok kısıtlıdır ve çevrelerinde olup bitenleri kısmen yabancıdır. Fakat içinde bilinçlenme ateşi alevlendiğinde de gaflet ve cahilliğe kapılmazlar. Bu yüzden her şeyden önce genç insan ile özgürlük arasındaki ilişkinin tanımlanması gerekir. Çünkü gençlik sahipleri geminin ilerlemesine yardımcı olan rüzgar gibidir. Fakat geminin yelkenleri kendi haline bırakmamak gerekir, yoksa gemiyi istediği yöne sürükleyeceği kaçınılmazdır. Duygulara dayanan özgürlüğün sonu helak olmaktır. Oysa akla dayalı özgürlük insana izzet kazandırır ve kemale yönlendirir. Özgürlüğün kesin ve net bir şekilde ve tam olarak tanımlanması, genç insanın bilinçlenmesine ve isteklerini engellemesine vesile olur. Gençler kendilerini ifade etmeye, görüş beyan etmeye ve kişiliklerini sergilemeye ihtiyaç duyar. Bu yüzden gençlerin çevresindeki insanlar onlara uygun fırsatı sağlayarak büyümelerini ve kemale ermelerini ivme kazandırmaları gerekir. Örneğin aile ve okul gibi kurumların her biri mukaddes birer talim ve terbiye merkezi olarak çocukların ve öğrencilerin güvenini kazanmak ve onlara bilinçli sorumluluk vermek ve bazı özel durumlarda onlara özgürce hareket etme şansı tanımakla onlara makul özgürlüklerin verilmesi için uygun zemin oluşturabilir. Özgürlük fikri, kültürel ve siyasi cazibelerinden başka bir nevi kutsiyeti de söz konusudur ve insanı ve hukuki açıdan da en cazip özelliktir. Tüm milletler hangi kültüre ve gelenek ve göreneğe bağlı olursa olsun özgürlükten söz eder. Özgürlük uluslararası bir kavram olmanın yanında binlerce yıllık mazisi de vardır ve ilk insan varlık alemine ayak bastığı andan itibaren onunla birlikte olmuştur. Kur'an-ı Kerim, Enbiya'nın bisetinin bir felsefesini de insanları esaret bağlarından kurtarma şeklinde beyan etmiştir. Peygamberler ve evliyalar da her daim insanların bireysel ve sosyal yaşamında özgürlüğe ve önemine ve konumuna vurgu yapmıştır. Çağımızda da özgürlüğün özel bir konumu söz konusudur ve her insan kendini hür bilir ve bununla övünür.
Tahran Radyosu.
Gençlerin nefsani heva ve hevesin esaretinden kurtulmak ve nefsani heva ve heves için özgür olmak gibi iki konu hakkında bilgilenmesi ve bu iki durumu birbirinden ayırt edebilmesi özgürlükten iyi bir şekilde yararlanmaya vesile olur. Ve bu durum onların gelişmesini ve yücelmesine zemin hazırlar. Gençleri vurdum duymazlığa ve ciddi işlerde laubaliliğe teşvik etmek ve gençlerin arasında bu anlayışı teşvik ederek yaygınlaştırmaya çalışmak ve yine genç kuşağı özgürlük adına yaşamın maddi ve şehvet cazibeleriyle uğraştırmak her zaman şeytan ve şeytan sıfatlı insanların yöntemi olmuştur. Oysa evliyaların semavi siyeri ezelden beri İnsanları nefsani heva ve hevesten arınmak ve hür yaşamaya teşvik etmek ve buna davet etmek olmuş. Ve insanlarda yükümlülük duygusunu ve özgüveni geliştirerek onların fani ve geçici hayatını yarının ebedi hayatıyla birleştirme üzerinde odaklanmıştır. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam oğlu İmam Hasan aleyhisselama şöyle buyuruyor. Kendinden başkasının kulu olma, çünkü Rabbin seni hür yaratmıştır. Emirül Müminin gelişme ve kemale erme yolundaki engelleri ve şekavet ve zillet getiren kulluğu ve köleliği beyan ederek şöyle buyuruyor. Şehvetin kulu asla özgürlüğe kavuşmayacak bir esir gibidir. İmam Ali aleyhisselam oğlu İmam Hasan aleyhisselamı dünya perestlik ve kendini tapma bağlarından kurtuluşa vesile olan fikri ve manevi özgürlüğe sevk ediyor ve insanın izzet, hür kişiliğini ve nefsinin kerametine bağlı olduğunu hatırlatıyor. İmam Ali aleyhisselama göre insan kendi kıymetini bilmeli ve nefsani heva ve heveslerin veya başkalarının düşünce ve kişiliğinin esiri olmamalı ve denge çizgisini aşmadan her türlü İfrat ve tefritten uzak durmalıdır. Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Şu asi nefisleri yenin ve yanlış taleplerden vazgeçirin. Onlar asi ve laubalidir. Eğer onların isteklerini izler ve gayri meşru taleplerini hayata geçirirseniz sonunda sizi en kötü uçuruma yuvarlatırlar. Bu bağlamda şu noktayı da unutmamak gerekir ki, özgürlük yaşamın her evresinde dengeli olmalı ki insan bu özgürlükten zararlı çıkmasın. Çünkü eğer özgürlük caiz olduğu ölçüde fazla olursa isyana, davranışlarda çelişkileri, toplumun örf ve adetlerine karşı çıkmalara ve bireyin gelecekte sosyal yasaları benimsememekte zorluk çekmesine sebep olur. Öte yandan özgürlüğü aşırı derecede kısıtlamak veya bastırmak da insanlarda özgüven duygusunu ve özgür hareket etme yeteneğini, ayrıca bireysel kabiliyetleri ve yaratıcılığı bastırır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in de emrettiği üzere her işte dengeli davranmak ve ifrat ve tefritten sakınmak gerekir. İngiliz filozof John Locke'a göre özgürlük hiçbir zaman mutlak olamaz. Locke'a göre gözetim ve denetim yokluğu özgürlük değil, özgürlüğü kötüye kullanmaktır. Bu yüzden özgürlüğü tanımlamak, özgürlüğü daha iyi anlamak için zemin oluşturur. Kuşkusuz bu gerçeği, yani özgürlüğü ve özgürlüğü nasıl kullanmak gerektiğini gençlere öğretmek birbirinden farklı fakat aynı zamanda birbirine bağlı konulardır ve bu da gençler özgürlükten yararlandıkları andan itibaren her şeyin bittiğini telakki etmez ve daha yolun başında olduklarını anlar. Özgürlüğün devam etme şartı onu iyi kullanmaya bağlıdır ve bu bağlamda bazı yöntemleri göz önünde bulundurmak gerekir. Ergen ve genç insanın bir özelliği, büyükleri ve özellikle ebeveyn ve öğretmenlerin emir ve isteklerine karşı bir ölçüde direnmek ve yapacağı işin maslahatını değil de kendi isteklerini düşünmektir. Bu yüzden gencin istekleri gözetilmesi, onunla istişare yapılması ve görüşüne saygı gösterilmesi ve yerinde ve yararlı düşüncelerini benimsemek gerekir. Gençler kendilerini ve kişiliklerini ve görüşlerini ifade etmek ister. Bu yüzden gençlere gereken uygun fırsatı vererek gelişmelerini ve kemale ermelerini ivme kazandırmak gerekir. Öte yandan genç kızlar genellikle genç erkeklere nazaran özgürlükleri kısıtlı olduğundan şikayet eder. Genç kızlarla samimi sohbet etmek ve yapıcı bir şekilde gönül birlikteliğimizi sergilemek ve onlara seçim hakkı tanımak, genç kızlara özel kültürel ortamları geliştirmek ve genç kızlar ve genç erkeklerin yararlandığı imkanları dengelemek, bu gibi kaygıları gidermek için uygun yöntemlerden sayılır. Genç insanın tartışabildiği ve eleştirebildiği ortamları geliştirmek ve özgürlükle ilgili tartışmaları güçlendirmek, özgürlüğü takviye etme yollarını irdelemek, sağlıklı eleştiri yapma yöntemlerini öğretmek ve gençlere kendilerini nasıl ifade edebileceklerini anlatmak, gençlerin özgürlüğü doğru biçimde idrak etmelerine katkı sağlayabilecek etkili yöntemlerden bazılarıdır. Günümüzde özgürlük tartışması maalesef siyasi garezlere ve suistifadelere maruz kaldığı gözleniyor. Bu açıdan İmam Hümeyni, derin düşünceli ve genç fikirli bir lider olarak bu konuda uyarıda bulunuyor ve özgürlüğün siyasi hedeflere ulaşma aracı olmadığını, özgürlük büyük ilahi nimet ve ilahi emanet olduğunu vurguluyor ve şöyle buyuruyor. Özgürlük büyük bir ilahi nimettir. Özgürlük ilahi emanettir ki Allah-u Teala bize nasip etmiştir. Medeniyetin ilk merhalesi milletin özgürlüğüdür. Biz bu musibetleri milletimiz özgür ve bağımsız olsun diye tahammül ettik. Özgürlüğü bize veren İslam'dır. Bu özgürlüğün kıymetini ve İslam'ın kıymetini bilin. İslam açısından özgürlük, toplumun gelişmesi ve kemale ermesinin vesilesidir. Ancak İslam dini, özgürlük teriminin ihanetvari bir şekilde kullanılmasını caiz görmez. Zira bu durumda toplum sapkınlığa sürüklenir ve çöker. Buna göre rahmetli İmam Hümeyni duyarlı bir şekilde uyarıda bulunarak, gençleri batının kayıtsız şartsız ve laubali özgürlüğünden men ediyor ve şöyle diyor: özgürlük isteyenler, gençlerimizin özgür olmasını isteyenler ve gençlerimizin özgürlüğü için yazanlar nasıl bir özgürlük istiyor acaba? Hepimiz şunu bilmeliyiz ki özgürlük batılı şekliyle genç kızların ve genç erkeklerin helak olmasına yol açar ve İslam açısından ve akıl açısından reddedilir. Ve bu bağlamda her türlü propaganda yapmak, makale yazmak, kitap ve dergilerde yazmak, İslam'a ve genel iffete ve ülkenin maslahatına aykırı ve haramdır. Ve tüm Müslümanların bunu engellemesi vaciptir ve yıkıcı özgürlüklerin engellenmesi gerekiyor. Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan ve ayrıca parsi.ir adlı sohbetimizden takip edebilir. Her türlü eleştiri ve önerilerinizi de turkish@ws.irib.ir adresinden bizlere iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi yaşamak sanatı.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı adlı seri programımızın 9. bölümü ile beraberiz.
Bu bölümde sağlığa ve sıhhatınıza vermeniz gereken önemi ve bunun hayatınızdaki olumlu ve faydalı yanlarını konu edineceğiz.
Geçen bölümlerde zaman yönetimi ve bu yönetimin daha iyi ve keyif verici anlar yaşamak için gerekliliğini ve rolünü ele almıştık. Bunun yanı sıra düzenli olmak, hedefli yaşamak ve bu hedeflere ulaşmak için doğru planlamanın öneminin de altını çizmiştik. İyi bir planlamanın yaşamdaki tüm kişisel ve toplumsal görevlerinizi düzenli olarak yerine getirilmesinde size yardımcı olabilecek bir planlama olduğunu söyledik.
Böyle bir planlama ancak hayatın çeşitli yanlarının göz önünde bulundurması ile yapılabilir. Her insanın kişisel ve toplumsal hayatı, onun kendi ve başkaları ile olan ilişkilerinden kaynaklandığı için planlamalarda da kişi hayatının bu iki önemli boyutu göz önünde bulundurulması şarttır.
Kişisel görevlerden kastedilen her kişinin bilim öğrenme, ahlakını eğitme, maneviyata yönelme, kişisel sağlığına ve sıhhatine önem verme, sağlıklı beslenme, sportif planlama yapma, eğlenme ve vakit geçirme, kendi yeteneklerine has, eğitim kurslarına katılma, iş sahibi olma ve gelir elde etmek demektir.
Tabii tek bir boyuta odaklanması insanın hayatın başka boyutlarından mahrum kalmasına neden olacaktır. Böyle bir süreç yaşanırsa insan dengeli bir keyif alma hazzından yoksun kalacaktır. Ancak başarılı bir planlama insanı kişisel ve toplumsal görevlerine doğru yönlendirip daha iyi bir yaşamı kişiye vaat edecektir.
İslam dininde görevlerin yerine getirilmesi bir Müslüman için önemli meselelerden sayılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de de insanın dünyadaki görevleriyle ilgili Beyyine suresinin 5. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Halbuki onlara Allah'a kulluk etmelerinden başka bir görevleri olmadığı emredilmiştir. Zariyat suresinin 56. ayetinde ise Allah-u Teala bu konuyla ilgili şöyle buyurmaktadır. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
Böylece İslam dini açısından insanın asıl görevi kulluk etmektir. Ancak bu kulluk etme, köşeye çekilme ve tecritte yaşamak anlamına gelmez. İslam'da kulluk etmek kavramı her kişinin kişisel ve toplumsal hayatında Allah rızası için çalışması ve Allah rızasını ve ona yakınlaşmak için çaba göstermesidir. Bu yönde adım atan bir insan haram lokmadan, hak yemekten, yalan söylemekten, kötü davranmaktan, bencillikten ve kibirden de uzaklaşacaktır.
İslami öğretiler öyle bir özelliğe sahiptir ki onlardan toplumsal ve dengeli bir hayat yaşamalarını istiyor. Bu öğretilerde Müslümanların birbiriyle iletişim kurmaları ve sorunların çözümünde yardımlaşmaları tavsiye edilmiştir. Komşularına iyi davranmaları, fakirler ve acizlere mali yardımda bulunmaları tavsiye edilmiştir. Bu semavi din Müslümanlardan kendilerini eğitmeleri ve yetiştirmelerinin yanı sıra, başka Müslümanlar ve İslami topluluğun kemale doğru adım atmasında aktif bir rol oynaması istenmiştir. Bir Müslüman kişisel ve toplumsal görevlerini yerine getirmek ve Allah rızası için çabalamakla mükelleftir.
Geçen bölümlerde kişisel görevler ile ilgili konuşmuştuk. Düşünmek ve kafa yormak, bilim öğrenmek, yeteneklerin tanınması ve yetiştirilmesi, bir meslek edinmesi gibi meselelerin daha iyi bir yaşam için gerekli olduğunu söylemiştik. Şimdi de bir başka önemli kişisel göreve değinmek istiyoruz. Öyle bir görev ki göz ardı edilmesi halinde birçok zorluk ve sorun ile karşı karşıya kalınabilir. Bu önemli görev sağlığın korunmasıdır.
Biz insanların çoğu zaman gafil olduğumuz ve Allah-u Teala'yı bahşettiği bu nimetinden dolayı şükretmekte kusurlu davrandığımız nimetlerden biri de sağlık ve sıhhat nimetidir. Biz insanlar sağlıklı olduğumuz sürece bu nimetin değerini anlamakta zorluk çekiyoruz. Ancak hastalanıp hafif bir şekilde ateşimiz olduğu zaman bile istediğimiz ve arzu ettiğimiz tek şey sağlık ve sıhhattir.
Hastanede olan bir hastanın ziyaretine gittiğimiz zaman veya bir hastayı hastaneye götürmek istediğimiz zaman birçok hasta ve rahatsız insanla karşı karşıya kalıp sağlığımızın kıymetini daha iyi anlamaya başlıyoruz. Hekim Hipokrat bu konuda şöyle diyor. Sağlık sadece hastaların görebildiği sağlıklı insanların başındaki taçtır.
Evet arkadaşlar, sağlık nimeti arzu ettiğiniz, özlemle istediğiniz binlerce şeyden daha değerli ve önemlidir. Sağlıklı bir insan ne kadar yüksek dereceli bir nimet içinde yaşadığını anladığında en iyisi Yaradan'a hamd edip onu verdiği bu nimetinden dolayı şükretmesi gerekiyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nden sağlık ile ilgili şöyle bir açıklama yapılmıştır. Sağlık, insanların günlük hayatının sermayesidir. Bu sermaye toplumsal ve kişisel sermayeleri ve ayrıca fiziksel kapasitelerine dayalı olumlu bir kavramdır.
Bedensel sağlık olarak da bilinen fiziksel sağlık, insanın günlük faaliyetleri için yeterli olması ve acil durumlar için enerjisinin korunmasının yanı sıra hastalıklardan korunması için de gerekli kapasiteye sahip olması demektir. İşte bu sağlık denilen bu değerli inciyi var gücümüz ile korumaya çalışıp hiçbir zaman onu ihmal etmemeliyiz.
İslam açısından da nefsin korunması ve bedene özen gösterilmesinin yanı sıra fiziksel zararlardan sakınılmasına büyük bir önem verilmiştir. Semavi dinimizde insan Allah'ın yarattığı varlık ve onun yeryüzündeki halifesidir. İnsan farklı iletişim şekillerinde Allah eksenli bir hayat sürüp kulluk ile sentezlenen bir hayat için yaratılmıştır.
Hayattaki huzur ve Allah'a kulluk etmek için en önemli etkenlerden biri de sağlıklı ve sıhhatli olmaktır. İslami rivayetlerde de sağlığın önemine vurgu yapılması için bir insanın en zor durumlarda ve bunalımlarda ve krizlerde bile kasten kendi sağlığına zarar getiremeyeceğinin altı çizilmiştir.
Büyük İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sağlığı gizli ve bilinmeyen bir nimet olarak tanımlamaktadır. Peygamber Efendimiz sahabelerden olan Ebu Zer Gaffari'ye şöyle buyurmuşlardır. Ey Ebu Zer, hasta olmadan önce sağlığını kavramaya çalış ve bundan hasta olduğun zaman yararlan.
Hijyenik yaşamak, doğru beslenme ve spor yapma sağlığın korunmasında önemli rol oynamaktadır. Hijyen bir terim olarak bir kişinin veya topluluğun sağlığının artırılması için gerçekleştirilen davranışlar ve girişimlerdir. İşte kişisel ve toplumsal hijyen birçok yanı olan ve sağlığın önemli bir parçasıdır.
İslam dininde kişisel hijyen konusunda olağanüstü gerçeklere değinilmiştir. Hatta hijyen ile ilgili bazı davranışlar için belli günler tayin edilmiştir. Örneğin tırnakların kesilmesi için cuma günü mustahap sayılmıştır. Ellerin yemekten önce yıkanması, hoş kokulu olmak, temiz giyinmek gibi tavsiyeler ve İslami öğretilerde sık rastlanan hijyenik tavsiyeler arasına alınabilir. Zaten Peygamber Efendimiz de kendisi temizlik ve paklığın habercisi olup kendisi herkesten daha ziyade hijyen konusuna dikkat ediyordu. Efendimiz ile görüşmelerde ilk göze çarpan özellik onun görüşünün güzelliği, paklığı ve temizliğiydi.
İnsanın maneviyatının onun doğal hayatıyla harmanlandığından dolayı Allah Resulü de hiçbir zaman sağlık, güzellik ve temizlikten söz etmeyi ihmal etmeyip burundaki tüylerin alınması kadar ince konularda bile tavsiyelerde bulunmuşlardır.
Daha iyi ve daha kaliteli bir yaşam için sağlıklı ve sıhhatli olmamız şart. Bundan dolayı kişisel temizliğe büyük bir yer ayırmamız lazım. Kişisel temizlik bir kişide kurumsallaşması gereken alışkanlıkların toplamıdır. Böylece kişinin bu alışkanlıkları sevgi ve istekle yapması şarttır.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şahsen temizliğe büyük bir önem verip elbise ve beden temizliği konusunda eşsiz bir örnek sayılırdı. Peygamber Efendimiz abdestin adabını yerine getirmesinin yanı sıra çoğu günler mübarek bedenini yıkayıp bunların her ikisini de ibadet olduğunu söylüyordu. İşte büyük peygamberimizin tenin temizliği ruhunun tahareti ve kutsiyeti ile uyumluydu.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem her daim yarenleri, sahabeleri ve Müslümanlara başlarını, yüzlerini, elbiselerini ve evlerini temiz tutmalarına vurgu yapıp, onların özellikle de cuma günleri yıkanmalarına ve hoş kokulu olmalarına özen göstermelerini istiyordu. Allah Resulü Hazreti Muhammed bu konuda şöyle buyurmaktadır. Başardığınız kadar temiz olun, çünkü pak Allah'ımız İslam'ı paklık ve temizlik üzerine kurup, temiz ve pak insanlardan başka kimsenin cennete giremeyeceğini buyurmuşlardır.
Psikologlara göre çocukluk ve gençlik çağları kişisel hijyenin eğitimi için çok kritik bir dönemdir. Aile, yani anne ve baba, çocukların sağlık ve hijyen konularında da olduğu gibi onlar için örnek teşkil etmektedir. Psikologların bakışından her öğün yemekten sonra dişleri fırçalamak, yıkanmak, ellerin yemekten önce yıkanması, tırnakların kesilmesi, yüzün yıkanması gibi hijyenik alışkanlıkların öğretilmesi daha faydalıdır.
Tabii sağlıklı alışkanlıkların başlaması için hiçbir zaman geç değildir. Bir kişiye çocukluğunda temizlik konusunda eğitim verilmemişse veya temizlik konusunda ilgisiz olan bir ortamda büyümüşse, böyle bir kişiye alışkanlık kazandırmak için tekrarlama ve alıştırma yaptırarak bu özellik kazandırılabilir. İşte hayatımız akıp gitmektedir. Biz daha iyi bir yaşam için ise daha fazla çaba göstermemiz şarttır. Bu çabaların ertelenmemesi ise daha büyük bir önem taşımaktadır.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı adlı seri sohbetimizin 9. bölümünün de sonuna geldik.
Sağlıklı bir yaşam umuduyla hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışacağız. Bugün Gilan ilinden sizlere bahsedeceğiz.
Merkez kenti Reşt olan Gilan ili, İran'ın yemyeşil kuzey bölgesinde ve Hazar Denizi kıyısında bulunuyor. Üstelik yemek ve besin maddelerinin sahip olduğu farklı özellikler ve tatlıları nedeniyle birçok ziyaretçinin ilgisini çekerek onları ağırlıyor. Eğer Gilan ilini İran'ın en lezzetli yemekler illerinden biri adlandırırsak yerinde olacaktır.
Yemek farklılıkları, kültürel farklılıkları yansıtır. Aynı zamanda onları güçlendirir. Tarzı ve kültürel yapısı bir sofradan diğer sofraya birçok farklılık gösterir. Bu farklılıklar beslenmedeki farklı besin maddeleri, damak zevkleri ve çeşitli kültürlerin köklerinden kaynaklanıyor. Günümüzde yeme alışkanlıkları, mutfak çalışmaları, istekler ve ilgiler, toplum bilinci, inançlar, tabular, yemeklerin hazırlanması, pişirilmesi ve tüketilmesiyle ilgili efhamlar tek kelimeyle zengin bir kültürel kavram olarak kabul edilir.
Dünya Turizm Örgütü'ne göre turistik varış yeri seçiminde en önemli faktör kültürel motivasyondur. Daha sonra doğal ikinci sırada bir sonraki faktör olarak kabul edilir ve gıda üçüncü sırada yer alır. Araştırmacılar turizm piyasasında gıdanın payını yaklaşık %15 ve gıdanın bir turistin seyahat harcamalarındaki payının ortalama 150 ila 200 dolar arasında tahmin ediyor. Ayrıca turizm uzmanlarına göre turistlerin %86'sının ziyaret ettikleri yere geri dönmesinin nedeni iyi ve unutulmaz bir yemek deneyimidir.
İran'ın kuzeyinde bulunan Gilan halkının sofrası çeşitli yemeklerin kendine has hazırlama tarzı, aynı zamanda İslami ilkelere uyulması açısından helal gıda sektöründe ciddi ve önemli bir yere sahip olmanın yanı sıra yeni yemekleri denemek isteyen ve yemek turistlerin cezbinde büyük katkısı vardır. Gilan ülkenin en zengin sofralarından birine sahip ve bölgenin doğal ve iklimsel özellikleri sonucu var olan yemek çeşitliliğiyle yemek turistlerini çekmek için büyük bir kapasite oluşturmuştur.
Gilan'ın yöresel yemekleri ülkenin diğer bölgelerinin yemeklerinden bir nevi farklı olan bazı önemli özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden biri de sebze kökenli gıdaların çok çeşitli olmasıdır. Nitekim Gilan'da bir hanım 30 güne kadar et kullanmadan çeşitli sebzelerle farklı yemekler pişirebilir. Gilan'da tere son ekiyle tanınan bu yemeklerden bazıları ise torş tere, gezene tere, henşe tere, şirin tere, kedu tere, holfe tere, eşkene tere, pilas tere, turenk zebani tere ve bu gibidir. Hepsinin ortak özelliği ise hepsinin hazırlanışında taze sarımsak kullanılmasıdır.
Gilan mutfağının yararlandığı ikinci özellik, günümüz yemek kültüründe fast food olarak adlandırılan çeşitli yiyeceklerin varlığıdır. Bu yemeklerin özelliği en kısa sürede pişirilip yemeğe hazır olmalarıdır. Bunların isimleri de beach ile bitiyor. Örneğin sayra beach, havuç beach, peynir beach, hoşkavi beach gibi. Gilan yöresel yemeklerinin bir diğer özelliği ise bazı hastalıkları önlemek amacıyla besin maddelerinin bilinçli olarak kullanılmasıdır. Örneğin atalarımız romatizmaya sebep olan neme karşı sarımsağın etkili olduğunu anlamış, bu yüzden birçok yemekte kullanmışlardır. Günümüzde yapılan bilimsel araştırmalar ve sarımsağın tedavi özelliklerinin ispatlanması ile sarımsağın bu bölgedeki yemeklerin çoğunda kullanılması sebepsiz olmadığı anlaşılıyor.
Atalarımızın tecrübe ettiği bir diğer konu, bir gıdanın olumsuz etkisini bir diğer gıdayla yok etmektir. Bu da Gilan yöresel mutfağında özenle dikkat edilen bir diğer özelliktir. Örneğin deniz kıyılarında yaşayan insanların ana besin maddeleri balık olduğu için balıkların havyarı yani balıkların yumurtaları Gilan yöre halkı ona eşbel der. Çok tuzludur ve tansiyonun yükselmesine sebep olur. Bu yüzden halkın sofrasının bir köşesinde eşbel varsa muhakkak yanında bakla gibi tansiyonu indiren ve dengeleyen bir yiyecek vardır.
Reşt kentinde 20. yüzyılın başlarında Britanya'nın baş konsolosu olan Hyacinth Louis Rabino, velayet Dar Ulmers İran başlıklı kitabında Gilan yemekleri hakkında şöyle yazıyor. Gilanlıların başlıca yemekleri çilav yani süzme pilav ve bir parça tuzlu balıktır. Bu bölgedeki büyük nüfus merkezlerindeki insanlar ekmek yemiyor. Hazar Denizi'ne has beyaz balığı İran'ın en leziz ve hoş kokulu balıklarından biridir. Beyaz balık diğer balıklar gibi insan için birçok yararı vardır. En belirgin özellikleri protein, kalsiyum, potasyum, magnezyum, B vitaminleri ve yüksek fosfordur. Bu balık Hazar Denizi'ne ilaveten Gilan ve Mazenderan nehirlerinde avlanır.
Beyaz balık en popüler ve en iyi balıklardan biridir. Fakat bazıları beyaz balığı leziz olmasına rağmen fazla kılçıkları nedeniyle misafirliğe uygun bulmuyor. Beyaz balık çok yumuşak ve normal bir dokuya sahiptir ve pişirmesi ise çok zor veya diğer balıklara nazaran farklı değildir. Bu balığın lezzetinin sırrı balığın kendisinin terbiye edilmesi ve kızartmak için kullanılan yağdır. Bazıları bu leziz balığa sadece tuz ve biber ekleyerek kızartırken diğerler ise içini çeşitli sebzeler ve baharatlarla doldurarak pişiriyorlar. Sohbetimizin devamında bu yöntemlerden bazılarıyla tanışacağız.
Her balıkta olduğu gibi önce beyaz balıklar yıkanır ve derisi soyulur. İstediğiniz şekilde dilimlere ayırabilirsiniz. Balık etlerine tuz, biber ve zerdeçal sürülür ve üzerine jülyen doğranmış soğanlar eklenerek limon suyu sıkılır. Üzerine örterek dolaba kaldırılır. Böylece balığın kötü kokusu yok olurken daha da lezzetli olması sağlanır. Tabii ki bu yöntemi diğer balıklar için de kullanabilirsiniz.
Yaklaşık yarım saat sonra balıkları sudan geçirin ve temiz bir bezle fazla suyunu alın. Bir tabakta buğday unu, tuz ve biraz safranı karıştırın. Balıkları karışık una bulayarak bir kenara alın. Tavayı ocağa alın. Kızartmak için sıvı yağ veya tereyağı ekleyin. Ardından rendelenmiş sarımsakları yağda çevirin. Biraz sonra cips gibi ince kıyılmış veya rendelenmiş birkaç dilim zencefil ekleyin ve iyice kızartın. En sona kalan kısmı balıkları normal ateşte her iki taraf olmak üzere kızartın. Servis tabağına aldığınız balık parçalarını limon halkaları veya soğan ile istediğiniz şekilde süsleyin.
Şimdi sıra beyaz balığın bir diğer pişirme yöntemi olan doldurmuş balığın yapılışına geldi. Bu yöntemde balığı hem fırında hem tavada pişirebilirsiniz. Malzemeler ise tam ve dilimlenmemiş beyaz balık, ceviz, nar salçası, yarpuz, çemen, maydanoz, naneden oluşan bir demet hoş kokulu otlar, soğan, tuz, karabiber, kızartmak için yağ, sarımsak, taze limon ve İran'ın baharatlarından golperdir. Şimdi sıra içi doldurulmuş beyaz balığın yapılışında.
Balığı tam olarak yıkayın, içini temizleyin, biraz tuz, karabiber ve limon suyuna bulayarak yaklaşık yarım saat dinlendirin. Soğanları rendeleyin, biraz yağla birlikte tavada birkaç dakika pembeleşinceye kadar kızartın. Ardından kıyılmış kokulu otları ekleyin ve karıştırarak kızarmasını bekleyin. Sarımsakları soyup ince rendeleyin ve tavadaki malzemeye ekleyin. Yeteri kadar tuz, karabiber ve zerdeçal da ekleyin. Bu arada cevizleri makineden geçirin ve tavadaki karışıma ekleyin. İyice karıştırın. Yarım bardak nar salçası ve golper dediğiniz baharatı da ekleyerek karıştırın.
karışım balığın içine konulacak malzemelerdir. Tavadakiler kıvama gelince ocaktan alın ve daha önce temizlenen balığın içine yerleştirin. Malzemenin dışarı akmaması için balığın etini temiz iğne ve iplikle dikebilir veya kürdan yardımı ile tutturabilirsiniz. Ardından beyaz balığı tavaya alıp her iki tarafını kızartabilir veya fırın tepsisini alarak kısık ateşte fırında pişirebilirsiniz. Her iki tarzda pişen balığı limon dilimleri ve taze otlarla süsleyebilir. İran'ın yine kuzeyinde ekilen hoş kokulu pirincinden pişirilen pilavla yiyebilirsiniz.
Girdpiç ise beyaz balıkla pişirilen bir diğer yöre yemeğidir ve genelde güveçte pişirilir. Burada yine balık temizlenir ve yıkanır. Balığın karnı hafif açılır, içi temizlenir. Biraz tuz ve biber eklenir, birkaç tane sarımsak ezilir, soğan yine hoş kokulu otlarla bir tavada hafif kızartılır, çekilen ceviz ve turunç salçası eklenir. Tüm malzeme istenirse balığın eşbeliyle birlikte balığın içine doldurulur, kürdan veya iple balığın karnı tutturulur. Ardından balığın başı ve kuyruğu iple birbirine bağlanır. Böylece balık yuvarlak şekli alır ve güvece sığar. Ardından güvecin içine bu iş için ayrılan ve iyice temizlenen taşlar üzerine konulur. Güvecin dibine çok az su, yaklaşık 2-3 kaşık su eklenir ve güvecin kapağı kapatılarak kısık ateşe konulur. Böylece balık hafif bir şekilde buharla pişer.
Değerli dinleyiciler, bu hafta da sizlere Gilan ilinden seslendik.
Değerli dinleyiciler, www.parstoday.com adresi üzerinden bizleri takip edebilirsiniz. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce taalimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Hatırlanacağı üzere, önceki bölümde İslam'ın en temel inanç ilkesi olan tevhidden ve Allah'ı tanımaktan söz ettik. Şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. İnsanoğlu açısından her olayın bir sebebi vardır. Buna göre hiçbir hadise veya olgu kendiliğinden ve varlığının kaynağı olan bir sebep olmaksızın ortaya çıkmaz. Bu inanç genel bir ilke ve kanundur. İmam Sadık aleyhisselam, illiyet kanunu ve her sonucun bir sebebi olduğu ilkesine işaret ederek şöyle buyuruyor. Allah'ın sünneti her şeyi sebep yoluyla yöneliktir. O zaman her şey için bir sebep belirlemiştir. Geçen bölümde de işaret edildiği üzere İmam Ali aleyhisselam, Yüce Allah'ın ayet ve işaretleri hakkında şöyle buyuruyor. Yüce Allah'ın yaratılış izleri ve hikmetinin işaretleri, yarattıkları harikulade mahluklarında aşikardır. Nitekim yarattığı her şey, onun varlığının hüccet ve delilidir. Gerçi bu mahluklar görecede sessizdir. Lakin onun pak zatının tedbirlerinin konuşan delilleridir. Buna göre varlık aleminde göze çarpan tüm harikulade düzenlerin bir sebebi olmalıdır. Çünkü hiçbir akli selim bunca harikulade motif ve desenlerin usta bir ressam olmaksızın varlık aleminin tablosunda çizilmiş olabileceğini kabul edemez. Burada basit bir örnek vermek istiyoruz. Bir binayı düşünün ki teknik ilkelere göre ve büyük bir kurumun gereksinimleri gözetilerek inşa edilmiştir. Bu binanın varlığı bir tasarımcısı ve yapımcısı olduğu ve yapımcısı bu binayı dakik mühendislik ilkelerine binaen inşa ettiğinin ispatıdır. Gerçekte bu örnekte hiç kimse birilerinin inşaat tekniklerini bilmeksizin ve sırf eğlence amaçlı bir dizi tuğlayı üst üste dizdiğine ve hiçbir ön plan yapmaksızın tesadüfen güzel ve modern bir bina inşa ettiğine inanmaz. Eğer birileri çıkıp böyle bir iddiada bulunacak olursa başkaları onun ruh sağlığı konusunda kuşkuya düşer. Madem bunca küçük ve basit bir düzeni kör ve hedefsiz bir tesadüf sonucu oluştuğuna ve ardında bir tasarım ve tedbir olmadığına inanamıyoruz, o zaman nasıl daha geniş bir seviyede varlık aleminde söz konusu olan bunca büyük ve şaşırtıcı düzenlerin bir tesadüf sonucu ve hiçbir akıllı ve bilge tasarımcısı ve yapımcısı olmadığına inanabiliriz? Gerçekte varlık alemine hakim olan bunca dakik düzen ve mahlukların arasındaki ilişkiler, tüm bunların güçlü, bilge, tedbirli ve hikmetli bir yaratan tarafından yaratıldığını ortaya koyuyor. Yüce Allah'ı tanımanın açık ve kolay yolu, yaratılış alemi üzerinde düşünmektir. Gerçekte varlık alemindeki mahluklara bakarak tüm dünyayı tedbir eden ve canlılara hayat veren ve tüm kainat varlığını ondan alan hikmetli bir iradeye ulaşırız. İmam Ali aleyhisselamın vurguladığı üzere gerçi bizim gözlerimiz onu görmekten acizdir. Ancak o var olan bir hakikattir. Buna karşın bazen insanlar göremedikleri veya hissedemedikleri varlıkları inkar edebiliyor. Burada sorulması gereken soru şu ki, acaba eğer bilimsel bir deneyde bir şeyin sebebini bulamıyorsak, varlığını inkar mı etmeliyiz, yoksa henüz onun sebebini bulamadığımızı mı söylemeliyiz? Akıllı ve ilmi delillerin peşinde olan bir insan görmemek veya hissetmemeyi inkar etmenin temeli yapmaz ve hissiyatı çerçevesinde yer almayan şeyleri reddetmez. Çünkü bu durumda hislerimizin ve tecrübelerimizin çerçevesinde yer almayan ancak bilimsel gerçek olarak benimsenen birçok ilkeyi bilim çemberinden çıkarmamız gerekir. Örneğin elektromanyetik dalgalar veya elektron ve nötron gibi zerrecikler gözle görülmemiştir. Fakat insanlar bunların varlığını deneylerle ve sonuçlarına bakarak anlamıştır ve bugün hiç kimse bunları inkar etmemektedir. Gerçi varlık aleminde görünmeyen birçok mahluk vardır. Fakat çağımızın bilimsel ilerlemeleri bu gözle görünmeyen mahlukların hakkında birçok gerçeği ortaya çıkarmıştır. İnsan gözü bazı durumlarda bazı maddi gerçekleri göremez. Örneğin insan gözü ancak ışıkla aydınlanan bir cismi görebilir. Işığın dalga boyu ise belli iki dalga boyu arasında olması gerekir. Bu yüzden insan gözü mor ötesi veya kızıl ötesi dalgaları göremez. Oysa bu ışıklar alemde vardır ve birçok tesiri hatta faydaları söz konusudur. Yine çevremizi saran atmosferin büyük ağırlığı söz konusudur ve sürekli vücudumuza basınç uygular. Fakat bu basınç vücudumuzun iç basıncı ile dengelendiğinden onu ne hissederiz ne de ondan rahatsızlık duyarız. Bunlar bizim hislerimizin idrak edemediği ancak var olan bilimsel kesin gerçeklerdir. O zaman eğer insan sahip olduğu hisler ve araçlarla bir şeyin varlığını hissedemiyorsa, imkansız olduğuna dair kesin akli delil buluna kadar onu inkar edemez. Günlerden bir gün maddi düşünceleri ve görüşü benimseyen Mısır halkından bir adam İmam Sadık aleyhisselamla görüşür. İmam tartışmanın başında Mısırlı adamdan bazı sorular sorar. Örneğin acaba şimdiye kadar yerin dibine gittin mi diye sorar. Adam hayır der. İmam şöyle buyurur. Acaba yerin dibinin ne olduğunu bilir misin diye sorar. Adam şöyle der. Ben bilmiyorum ama zannedersem yerin dibinde hiçbir şey yoktur. İmam Sadık aleyhisselam devam eder. Acaba göklere çıktın mı? Adam hayır diye cevap verir. İmam sorar. Peki göklerde neler olduğunu bilir misin? Mısırlı adam yine bilmediğini ancak orada da hiçbir şey olmadığını düşündüğünü söyler. İmam Sadık aleyhisselam Mısırlı adamın cevaplarından hareketle şöyle buyurur. Hayret bir şey. Sen ne doğuya gitmişsin ne batıya. Ne yerin dibine seyahat etmişsin ne de göklere. O zaman nasıl oralarda var olan şeyleri inkar edersin? Acaba hiçbir akıllı insan bilmediği bir şeyi inkar eder mi? Şimdi şunu bil ki biz asla Allah konusunda kuşku duymayız. Yoksa sen güneşi, ayı, geceyi, gündüzü görmüyor musun ki kendi yörüngelerinde dönüyor ve bu yörüngenin dışına asla çıkmıyor. Eğer onlar kendilerinden gidip dönmeyecek güçleri varsa neden gitmiyor? Allah'a andolsun ki onlar hareketlerinde kendilerinden hiçbir iradeleri yoktur ve onları yörüngelerinde döndüren ve onlara hükmeden ve büyüklük ve azamet ona mahsus olan Yüce Allah'tır. Canlı mahluklar bu dünyanın harikulade mahluklarıdır ve çeşitli şekillerde, renklerde ve insan, hayvan, bitki ve diğer canlı türleri kalıbında boy gösterir. Gerçekte cansız maddelere hayatı tüm özellikleriyle sunan ve cansız maddeden canlı mahluk yaratan yegane Allah'ın iradesidir. Yaratılışın bu şaşırtıcı ve acayip mahluklarını gören, aydın fıtratlı ve hakikati gören insanlar, Yüce Allah'ı varlığın tüm tecellilerinde görür. Hazreti Ali aleyhisselamın da buyurduğu üzere, gerçi gözler Yüce Allah'ı görmekten acizdir. Fakat akli idrak ve algılamalar insanın sınırlı ve zayıf hislerinin yardımına gelir ve onu Yüce Allah ile tanıştırır. Unutmamak gerekir ki bizler madde çerçevesinde tutsağız ve Allah'ın varlığını şu basit hislerimizle idrak edemeyiz. Bu yüzden hissi ilimlerde tanıma ve araştırmanın yolu denemek olduğu gibi, metafizik ve maddi olmayan durumlarla ilgili hakikatleri idrak etmenin aracı da düşünmektir. Bu yüzden aklın rehberliği olmadan yaratılış aleminin hakikatlerini asla keşfedemeyiz. Bir gün adamın biri İmam Ali aleyhisselamdan sordu. Acaba Allah'ını gördün mü? Hazreti Ali aleyhisselam şöyle karşılık verir. Ben asla görmediğim Allah'a tapmam. Adam tekrar sordu. Onu nasıl gördün? Bana anlat. İmam şöyle buyurdu. Hiç kimse onu bildiğimiz gözle görmemiştir. Fakat kalpler iman hakikatiyle onu görmüştür. Aslında İmam Ali Aleyhisselam bu beyanla bize düşünme yolunu gösteriyor ve insanları bu yoldan Yüce Allah'ı tanımalarını tavsiye ediyor. Peygamberlerin insanları tapmaya davet ettiği Allah, insanın görece hisleriyle ne görülebilir ne de hissedilir. Fakat onun varlık aleminin her yerine yansıyan iradesi, ilmi ve gücü ve doğadaki tüm nesneler onun güçlü zatının varlığını ispat eder. Aziz dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin 8. bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın. İran Radyo Podcast. İran'ın kuzey bölgelerindeki İranlı sanatçıların dünyasını ziyaret ederek, İran'ın bu bölgesindeki en güzel tarih öncesi fincanları tanımak ister misiniz? Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir bölü.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugünkü sohbetimizde İran'ın kuzey bölgelerindeki İranlı sanatçıların dünyasına bir göz atarak bu bölgedeki en güzel tarih öncesi fincanları size tanıtmak istiyoruz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Evet arkadaşlar, insanların bakırı ilk kez İran platosunda keşfetmesinden bu yana bu doğal ve nispeten saf metal o dönemin insanlarının alet yapımında ve yaşam biçiminde bir dönüşüm yarattı. Ve birkaç bin yıl boyunca insanoğlunun keşfettiği tek metal bakır oldu. Malzeme bilgisi ve bilimi bu yeni malzemelerin nasıl kullanılacağına ve bunların farklı durum ve koşullardaki davranışlarına ilişkin birçok meraklardan türetilmiştir. Yüzyıllar boyunca modern meteoroloji günlük ve mesleki ihtiyaçların karşılanmasından yola çıkarak bir bilim haline gelmiştir. Ancak diğer arkeologların keşfi İran'daki metal işleme tarihinin kaydırılmasına neden oldu. Bu keşif İran'ın kuzeydoğusundaki Doğu Azerbaycan eyaletindeki Çemenlian Tepesi ile ilgilidir. Çemenlian Tepesi'nin keşfinden önce metal işçiliğinin tarihi yaklaşık 6000 yıl iken bu keşif İran'da metal işleme yaşını 9000 yıldan fazla yaptı. Bu tarihten itibaren altın ve gümüş gibi diğer saf ve yarı saf metaller de kullanılmaya başlandı. Bu grup metallerin kullanımı da ekonomik ve ticari gelişme ve ilerleme içerisinde olmuştur. Aynı zamanda metal üretimi sosyal sınıfların ve özel mülkiyetin artan yaratma sürecini hızlandırmıştı. Şimdi sohbetimize İran'ın kuzeyine yani İran'ın kuzeydoğu bölgesine giderek bu bölgenin tarihi hazinelerine bakarak devam etmek istiyoruz. Rudbar şehri, Amarlı bölgesi, Baresar şehri. Bu şehrin ana meydanında Amarlı Kadehi olarak bilinen çok büyük bir fincan şeklinde anıt bulunmaktadır. Peki ama Amarlı nerededir? Amarlı adı yaklaşık 300 yıl önce İran'ı Rus kuvvetlerine karşı savunmak için Nadir Şah Afşar tarafından Horgam bölgesine taşınan Kürt aşiretlerinden birinin adından gelmektedir. Bölgeye girdiklerinde adını şimdiki Rudbar şehri sayılan Amarlı olarak değiştirdiler. İran devriminden sonra Horgam köyü, Horgam ilçesi adı ile Amarlı'dan ayrıldı ve Baresar köyünün merkezi oldu. Bazıları bu ismin bir zamanlar Sefid Rud'dan Amul nehrine kadar yaşayan eski Marlik uygarlığının kurucuları olan Amard halkının adından türediğini de söylüyor. 3000 yıllık olduğu belirtilen ve bu bölgeden elde edilen Amarlı fincanından bahsedelim şimdi. Elbette bu bölgenin tek fincanı bu değil. Kaluras Kadeh olarak bilinen Rustamabad şehrinde bir fincan daha keşfedildi. Arkeologlar bu bardağın da M.Ö. 1000 yılın ilk yarısında yapıldığına inanıyorlar. Hem Amarlı hem de Rustamabad bölgesi kadehleri şu anda İran Ulusal Müzesi'nde saklanmakta olup İran'ın ulusal mirasları listesine kaydedilmiştir. Kuzey İran'dan birçok antik alan bulunmaktadır. Toplamda Marlik, Amarlı, Talaş ve Amlaş antik alanlarından pek çok tarihi fincan ele geçirilmiş. Elbette daha önceki sohbetlerimizde Marlik fincanlarından detaylı bir şekilde sizlere bahsetmiştik. Bu kadehler sanatsal değer açısından aynı seviyede olmasa da Amarlı ve Kaluras kadehi hayat ağacı felsefesinin ünlü motiflerinin yer aldığı altın Marlik kadehinden sonra sanatsal ve tarihi açıdan büyük bir değere sahiptir. Öncelikle Baresar şehrinde bulunan fincandan bahsetmek istiyoruz. Bu fincan bardak şeklinde olup ortasında iki kabartmayı ayıracak şekilde ayırma bandı bulunan, üst kısmında da bir sıra, alt kısmında ise bir başka sıra motif bulunan bir kadehtir. Üst kısımda belirgin bir şekilde kükreyen dört aslan kazınmış. Her biri bir geyiğin üzerine yerleştirilmiştir. Ve pençelerini geyiğin sağrısına sokar ve iki elinin baskısıyla geyiği uyutur. Rustamabad'da Kaluras fincanı olarak bilinen bir başka fincan da keşfedildi. Bu kadeh uzun bir bardak şeklinde tasarlanmış olup gövdesinde üç sıra aslan motifi bulunmaktadır. En üst sırada soldan sağa doğru oyulmuş, kolları öne doğru uzatılmış, oturan beş aslan belirgin bir şekilde tasvir edilmiştir. Aslanların yüzü insan yüzü olup başlarında taç bulunmaktadır. Kanatları şahin şeklinde olup uzun kuyrukları yukarıya doğru olup sarılarında yuvarlak güneş kazınmış görüntüsü bulunmaktadır. Aslanlar sağdan sola doğru oyulmuş ve alt sıradaki desende aslanlar üst sıradaki desende olduğu gibi aslanların ellerini ve ayaklarını sıranın kadehin kenarında zincir deseni üzerine koyması farkıyla tasvir edilmiştir. 3000 yıl önce bu kadar değerli eserler yaratan Gilani metal ustalarının büyüklüğü ve sanatı her ne olursa olsun bu fincanların tasarımlarının da incelenmesi çok önemlidir. Üzerine işlenmiş motifli fincanlar ve işlevleri Gilan'ın atalarının düşünce felsefesini, sosyal yaşamını ve doğal coğrafyasını tasvir ediyor. Bu iki fincanda görülebilecek ilginç şey bu fincanların içinde bir aslanın bulunmasıdır. Eski İran halkının düşüncesindeki aslan sembolü birçok krala verilen isim gibi yiğitliğin ve güçlülüğün sembolüdür. Bu bir kraliyet sembolü, cesaret ve gücün işaretidir. Mısırlılar bunu anmak için aslan resmiyle Ahameniş isimlerini yazdılar. Ve Şehname, İran'ın uyruğunda oturan bir aslanı ifade ediyor. Mezarların üzerindeki aslan heykeli ölen kişinin yiğitliğinin göstergesidir. Aslan türbelerin kapısında nöbet tutar ve taşa oyularak koruyucu bir güç olarak boyuna asılır. Antik doğuda krallar cesaretlerini kanıtlamak için aslan avına çıkarlardı. Çünkü aslan İranlılar arasında her zaman en önemli arketiplerden biri olmuştur. Güzel altın kadehler ve objelerin keşfedildiği bir başka bölgede İran'ın kuzeybatısındaki Mazenderan eyaletindeki Kelardeşt bölgesidir. Hicri 1318 yılında inşaat çalışmaları sırasında buradan çok değerli ve zarif eserler çıkarıldı. Bu eşyalar o günlerin ortak geleneklerine göre değerli eşyalar ölülerle birlikte gömüldüğü bir mezarlığa aitti. Mezarın içindeki kişinin maddi kapasitesine göre altından, telden, bronz ve çömleklere kadar farklı malzemelerden oluşan bu eserler her türlü kadeh, figür, silah ve süsleme gibi bir kültür dönemine aittir. Araştırmacılar Gilan ve Mazenderan başta olmak üzere kuzeydeki farklı bölgelerden elde edilen eserleri M.Ö. 8 ve 9. yüzyıllara ait olduğunu belirttiler. Bu eserler arasında aynı türden altın hançerler ve kadehler oldukça dikkat çekicidir. Ayrıca çanak çömleklerden yapılmış, uçları geyik kafası ve boynuz şeklinde olan birkaç ayaksız fincan bulunmuştur. Bu da Ahameniş dönemi ve sonrasına ait ayaksız altın kupalarda kullanılan üslup ve sanatı açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Kırmızı kilden yapılmış her türlü fincan ve sürahiler ile oluk burulu çaydanlıklar, Kaşan'daki Silk Tepesi mezarlığında bulunan çömlekleri anımsatıyor. Kelardeş'ten elde edilen en güzel nesnelerden biri iki aslanlı altın kadeh adı verilen bir kadehtir. Çarpıcı şekliyle şok edici güzel bir görünüme sahiptir. Bu bardağın kaşifi ise M.Ö. 1939'da inşaat çalışması sırasında Kazara mezarlığa çarpan kişi Abdülfeth Buzari'dir. Hatta Buzari ekibi o yıl ilk pehlevinin Kelardeşt Sarayı'nı inşaatı için çalışıyorlardı. Bu alanda sarayın merdivenlerini inşa etmek için çalışıyorlardı ki, işi bittikten sonra yüzme havuzu inşa etmek üzere toprağı kazmaya başlamıştı. Ki aniden değerli nesneler ve iki aslanlı altın kadeh olarak bilinen bu eserleri keşfettiler. Bu iki aslanın adı verilme sebebi ise kafaları kadeh içinden üç boyutlu olarak çıkmış çok güzel iki aslanın yer almasındandır. Bu iki öne çıkan aslan soldan sağa doğru hareket ediyordu. Kabın tabanı düz olup alt kenarı hafif kavislidir. Aslanların vücut şekli bacaklarının hareketi ve hareket halindeki güçlü vücuduyla sanki canlı bir aslanmış gibi gerçekçi ve dikkat çekici bir inceliğe sahiptir. Bu tasarımın bir örneğini marlik tabaklarında görebilirsiniz. Her iki aslanın baş ve boyun kısımları perçinlenerek bardağın gövdesinde tutturulmuştur. Aslanın üst ve alt kısmında kavisli çizgilere sahip iki şerit bulunmaktadır. Bardağın alt kısmında Hamelişin altın ve gümüş kadehlerine benzeyen altı yapraklı lotus çiçekleri işlenmiştir. Arasındaki tek farkın bu kadehlerdeki yaprak sayısıdır. Fincanın üst ve alt kısımlarında bir sıra zincir motifi tekrarlanmıştır. Bu altın kadehin 2800 yıldan daha fazla bir geçmişe sahip olması bu ülkenin insanların kültür ve sanatını ortaya koyuyor. Altından yapılmış olan bu bardağın ağırlığı 235 gram, ağız çapı 12 cm, taban çapı 10,7 cm, yüksekliği ise 10 cm'dir. Mezarlardan elde edilen ve demir çağına ait olduğu belirtilen objeler arasında Kelardeşt hazinesi olarak da bilinen çok sayıda silah ve değerli metallerle dolu kadehler bulunmaktadır. Kelardeşt bölgesinde bulunan bir diğer obje ise çok güzel bir altın hançerdir. Hilal şeklinde saplı altın bir hançer muhtemelen Yunanlıların inax dediği bir hançerdir. Bıçak üzerindeki gravür biçim açısından Hasanlı kupasına kazınan üç hançerden birine benzemektedir. Altın tank ayrıca gövde üzerinde perçinlenmiş bir sapı ve gövde üzerinde zincir motifleri vardır. Alt kısmında dört tüyden oluşan bir desen ve ok ucuna benzer dört desen bulunmaktadır. Evet değerli dinleyicilerimiz, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir bölü.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.